Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah, gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Esven 1399, Hicri Kameri 24 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 8 Mart 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Seyyid Cemalettin Esedabadi, yeni düşünceli reformcu alim ve Batı Asya gelişmelerini dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika'nın yaptırımları eksiksiz ve etkili bir şekilde kaldırması gerektiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, karar vermek için top İran sahasında dedi. Tüm General Safevi, İran'ın havacılık alanında savunma gücünün zirvesinde olduğunu söyledi. Amerika, Suriye'ye yeni askeri ve teçhizat sevkiyat etti. Amerikan Dışişleri Bakanı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye tehdit içerikli mektup gönderdi. Almanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın NATO'yu zayıflatma peşinde olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika'nın yasa dışı yaptırımlarının tam ve etkili bir şekilde kaldırılması gereğini vurguladı. İran'a göre Zarif, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cavani ile dün yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin yasa dışı Amerika yaptırımlarını tam ve etkili bir şekilde kaldırma ihtiyacına ilişkin ilkeli politikasının daha sonra İran'ın telafi edici adımlarının geri dönüşüne yol açacak bir adım olarak vurguladı. İrlanda Dışişleri Bakanı Cavani de İrlanda'nın Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi ve bir Avrupa Birliği üyesi olarak süreci kolaylaştırmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının uygulanması için her türlü kapasiteye ve işbirliğine sahip olduğunu söyledi. İki ülke dışişleri bakanları ayrıca ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Fars Körfezi, Yemen, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Afganistan ve Kafkasya'daki bölgesel gerilimleri azaltmaya yardımcı olmak için birlikte çalışmanın yollarını ele aldı. İrlanda Dışişleri Bakanı da görüşmede kararlaştırılan düzenlemelere göre Tahran'da İrlanda Büyükelçiliği'nin kademeli olarak yeniden açılacağını duyurdu. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cavani, cumartesi günü Tahran'a geldi ve dün sabah İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani tarafından kabul edildi.
Bir güvenlik kaynağı, Yaptırımlar kaldırılıncaya kadar İran ile Amerika arasında hiçbir formatta müzakere yapılmayacak dedi. Söz konusu güvenlik kaynağına göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani'nin Amerika'nın pratik önlemlerle nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğine dair batılı yorumcuların değerlendirmeleri yanlıştı. Habere göre Amerika ile İran arasında müzakereleri başlatmak için adım adım bir plan fikri İslam Cumhuriyeti'nin en üst kademelerinde reddedildi ve İran ile Amerika arasında yaptırımlar kaldırılıncaya kadar hiçbir temas kurulmayacak. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani Perşembe günü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 14. zirvesinde yaptığı konuşmada Amerika bütün yaptırımları kaldırmalı, pratik tedbirler alarak nükleer anlaşmaya dönmelidir ve bu Amerikan devletinin görevidir çünkü anlaşmayı Amerika çiğnemiştir dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısının nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine dair açıklamasına tepki göstermiş ve nükleer anlaşma tekrar müzakere edilemez demişti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, Amerika nükleer anlaşmaya dönme iddiasında ciddi ise İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmelidir dedi. İran'a göre Norveç'in Suriye ve Irak özel temsilcisi Harald Stad ile dün görüşmesinde bu açıklama yapan Irakçı, nükleer anlaşma meselesini Batı Asya'nın sorumlu bölgesindeki en büyük diplomatik başarı olarak nitelendirdi ve eğer Amerika nükleer anlaşmaya dönmek konusunda ciddi ise önceki Amerika hükümetinin İran'a uyguladığı bütün yaptırımlara son vermeli ve İran-Amerika eylemlerinin doğrulanmasının ardından nükleer anlaşmadaki bütün yükümlülüklerini yerine getirecek dedi. Irakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Norveç'le bölgesel ve uluslararası konularda ikili işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurgularken, İran komşuluk açısından güvenlik ve istikrara büyük önem vermektedir ve bu konuda her türlü çabayı gösterecektir dedi. Norveç'in Suriye ve Irak özel temsilcisi de ülkesinin bölgesel insani yardım çabalarını anlatarak, ülkesinin İran-İslam Cumhuriyeti ile bölgesel meselelerle ilgili siyasi istişarelere devam etmekle ilgilendiğini vurguladı.
Amerikan Dışişleri Bakanı Tahran'ı kabul etmesi halinde Washington'un İran'la nükleer bir anlaşma için diplomatik görüşmeleri hazır olduğunu ileri sürdü. Teslim Haber Ajansı'na göre, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter sayfasında Antony Blinken şöyle yazdı. İran ile nükleer görüşmelerle ilgili olarak diplomasi yolunun açık olduğunu açıkça belirttik. Amerikan Dışişleri Bakanı ayrıca Tahran yetkililerinin kabul edip etmeyeceğine karar vermek için top İran sahasında iddiasında bulundu. Joe Biden liderliğindeki yeni Amerikan yönetimi nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmenin Amerika'nın uluslararası izolasyonuna yol açtığını göz önüne alarak son zamanlarda Amerika'yı nükleer anlaşmayı geri döndürmeyi planladığını duyurmuştu. Ancak Biden'ın hükümet yetkilileri son günlerde İran'ın misilleme önlemlerinden çekinmesinin ardından nükleer anlaşmaya geri döneceklerini söylediler.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için nükleer anlaşmadaki katılımcılarla işbirliğine hazır olduğunu söyledi. İran'a göre Mihail Ulyanov dün akşam Viyana'daki Amerika temsilciliği ofisine hitaben attığı tweet'te, Amerikalı ortaklar hoş geldiniz. Rusya nükleer anlaşmayı bir an önce canlandırmak için tüm nükleer anlaşma katılımcılarıyla işbirliğine hazırdır dedi. Bu tweet, Amerika'nın Viyana'daki Birleşmiş Milletler misyonunun ortakları ve müttefikleriyle yakın koordinasyon içinde Amerika'nın nükleer anlaşmaya karşılıklı bir dönüş sağlamak için yapıcı diplomatik çabaları sürdürmeye hazır olduğunu belirten bir tweetine cevap olarak geldi. Dün bir başka bir tweette Mihail Ulyanov Avrupa Troikası'na, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na İran karşıtı bir karar taslağı sunmayı reddetmesini mantıklı bir adım ve sağduyu için bir zafer olarak nitelendirdi. Ulyanov, Cuma günü Amerika'yı nükleer anlaşmaya döndürmek için bir toplantı yapılması çağrısında da bulundu. Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden ve Avrupa taraflarının anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin gecikmesinden 2 yıl sonra İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetiminde yükümlülüklerini azaltmak için adımlar atmıştı. İran, Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtiyor.
İran İslam İnkılabı rehberinin yardımcısı ve üst düzey müşaviri Tüm General Seyit Yahya Safevi, İran özellikle havacılık alanında savunma gücünün zirvesindedir dedi. Tüm General Safevi dün Aşura Havacılık Akademisi hocaları ve öğrencileriyle görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun hava gücünün kutsal savunma dönemiyle mukayese edilmeyecek düzeyde olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri Başkumandan Yardımcısı, bugünkü dünyanın hızla değiştiğini, bu dönüşümün uluslararası sistemde güç hiyerarşisi açısından Asya ve Batı Asya'da hız kazandığını belirterek, önümüzdeki 30 yıl içinde hiçbir ülke dünyada tek süper güç olmayacak, ancak dünya çok kutuplu bir güç sisteminin ortaya çıkışına şahit olacak ve güç sistemi muhtemelen batıdan doğuya hareket edecek dedi. Amerika'nın İran halkına düşmanlığının kökeninin nükleer meseleler ve füze gücüyle ilgisi olmadığına işaret eden Tüm General Safevi, sulta sistemindeki hakim ruh ile İslam devrimi arasındaki söylem çelişkisine de işaretle, Amerikalılar ve Siyonistlerin İslam devrimi, İran halkı ve İslam İnkılabı rehberinin Batı Asya'daki büyüyen gücünden ve de İran milletinin direnişi ve İslam İnkılabı rehberinin komploları püskürtmedeki tedbirlerinden korktukları ve kaygılandıklarını bildirdi.
Terörist münafık grubunun acımasız işkence mağdurlarının talebi üzerine mahkemenin ilk duruşması yapıldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre, iki yüzlü terör örgütünün 42 eski üyesinin ilk duruşması pazar günü Tahran Uluslararası Hukuk ve Genel Mahkemesi'nin 55. şubesinde görüldü. Dava zanlıların avukatı Tevassuli, dilekçenin birkaç bölümden ibaret olduğunu söyledi. Avukata göre terörist münafıklar grubu, şiddet ve terörist bir akım olarak İran halkına karşı çeşitli operasyonlarda kadın ve çocukların öldürülmesi ve İslam Cumhuriyeti Partisi gibi siyasi parti liderleri ve üyelerine suikast dahil olmak üzere çeşitli silahlı saldırılar düzenledi ve cinayetler işledi. Dosyanın avukatı, İnsan Hakları İzleme Örgütü bu konuda detaylı bir soruşturma yaptı. Bir kısmı davada belirtilen belgelerdi, dedi. Tevassuli ve iki yüzlü terör örgütünün eski bir üyesi, daha sonra grup liderlerinin Irak ve Fransa'daki üyelerine insanlık dışı ve şiddet içeren tutumlarını anlattı. Hakim Pur Omidi, bu davanın tarafları terörist münafıklar grubunun liderleridir, dedi. Pur Omidi, duyuru terörist münafık grubunun üyelerinin ikamet ettiği Fransa ve Arnavutluk üzerinden yapıldı, dedi. Hakim Pur Omidi'ye göre duyuru İran Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kendilerine bildirilmek üzere doğrudan Arnavutluk Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
İran'ın Kültürel Miras, El Sanayi ve Turizm Bakanı 600 milyon dolarlık İran El Sanayi ürününün ihraç edildiğini bildirdi. Mehr Haber Ajansı'na göre İran Kültür Mirası, El Sanayi ve Turizm Bakanı Ali Asker Monisan, İran'ın kuzeyindeki Gürcistan eyaletinin merkezi Gorgan'da dün yaptığı açıklamada, İran'ın el sanayi ürünlerinin ihracatı, el sanayinde 99 alanın canlandırılmasıyla 600 milyon dolara ulaştı dedi. Bakan ayrıca koronadan önceki dönemde yabancı turist sayısının yılda 8 milyonu aştığını belirtirken, bu sektör İran'ın yıllık gelirinin %2.8'ini oluşturuyor dedi.
Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Ortak Programı İcra Direktörü, İran'ın bu hastalıkla mücadeledeki rolüne övgüde bulundu. Bayan Vini Bainima, İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi İsmail Bekay Hamane'ye İran'ın AIDS ile mücadeledeki rolünü takdir eden ve İran ziyaretini memnuniyetle karşılayan bir mektup gönderdi. Bainima mektubunda İran'ın AIDS'e yaklaşımının bir zarar azaltma modeli olduğuna dikkat çekerek, eşsiz bir AIDS yönetimi modeline öncülük ettiği için İran'ı takdir edip AIDS ile küresel mücadele için bir kritik yılda Birleşmiş Milletler AIDS Koordinasyon Komitesi üyesi olarak İran'ın desteğinden ve rehberliğinden memnuniyetle söz etti. Bay Nima, ilk AIDS örnek raporunun 40. yıl dönümü ve ortak programın başlatılmasının 25. yıl dönümüyle eş zamanlı olarak Küresel AIDS Stratejisi 2021-2026 sloganı herkesin AIDS ile mücadeleyi yeniden inşa etme, sürdürme ve hızlandırmada ve AIDS salgınını sona erdirmede ilerlemesinin önünü açmalıdır dedi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, pazar gecesi 14 insansız hava aracı ve 8 füzenin Suudi askeri üsleri ve kritik noktaları hedef aldığını söyledi. İRNA ajansına göre Yahya Seri basın toplantısında Yemen ordusunun füze ve İHA biriminin ve halk komitelerinin Suudi topraklarına geniş çaplı bir ortak saldırı başlattığını bildirdi. Yemenli askeri yetkili saldırının Ras El Tenure limanındaki Aramco şirketini hedef aldığını da söyledi. Yahya Seri, Asir ve Cizan bölgesindeki birkaç askeri üste 4 İHA ve 7 Bedir füzesiyle hedef alındı dedi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, bu saldırılar koalisyon saldırılarının artması ve Yemen'deki tam kuşatma karşısında Yemen halkının doğal ve yasal haklarıdır dedi. Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ve saldırgan ülkeleri, Suudi rejimini ülkemize yönelik saldırganlığı ve kuşatmasını sürdürdüğü sürece bu tür operasyonların yapılmaması konusunda uyaracağız dedi. Aynı zamanda Reuters, görgü tanıklarının Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ez-Zahran kentinde bir patlama duyulduğunu aktardı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı, Suudi koalisyon saldırılarının en başından beri İran'ın krize ilişkin ilkeli duruşunu övdü. İRNA'ya göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şerif Abdullah ve İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirme ve geliştirme yollarını görüşmek üzere dün gece bir araya geldi. Şerif Abdullah, Yemen krizinin askeri bir çözümü yoktur ve tek çözüm, Yemen halkının ihtiyaçlarını karşılayan kalıcı bir siyasi çözüm sağlamak için barışçıl bir siyasi çözümdür, dedi. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Yemen'deki saldırganlığı sona erdirmek ve siyasi bir çözüme ulaşmak için Nisan 2015'te önerdiği girişimi ve Avrupa Parlamentosu'nun son kararını Yemen'de barışın temellerini atabilecek girişimler olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Sana Büyükelçisi de Tahran'ın Yemen'de barışçıl bir siyasi çözüme olan desteğini ve saldırganlığın sona ermesi ve Yemen kuşatmasının tamamen kaldırılmasını desteklediğini söyledi.
Siyonist kaynaklar Türk eğitim merkezlerinde Siyonizm karşıtı eğitimin olduğunu bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre işgal altındaki Filistin topraklarında bir güvenlik enstitüsü, Türk eğitim kurumlarının kaynaklarına odaklanan yakın tarihli bir raporunda Ankara'nın Siyonistlere karşı düşmanlığı teşvik etmeye devam ettiğini ve İsrail rejimini İslam'ın düşmanı olarak gösterdiğini yazdı. Söz konusu enstitü, son yıllarda Türk okullarının müfredatında reform yapıldığını, son raporlara göre Siyonistlerin kafir olarak nitelendirildiğini bildirdi. Rapor, Türkiye'nin okul kitaplarında Müslümanları desteklemedeki rolünü sunarken öğrencileri Filistinlere karşı duyarlı olmaya teşvik ettiğini bildirdi. Raporun bir başka bölümünde Türkçe ders kitaplarında İsrail rejiminin yapısal olarak olumsuz bölgesel bir güç olarak tasvir edildiği de yer aldı.
Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 129.299 COVID-19 testi yapıldı. 11.187 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 65 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 735 oldu.
Suriye kaynakları, işgalci Amerika'nın Suriye'deki üslerine yeni asker ve askeri teçhizat konuşlandırdığını bildirdiler. Sana resmi haber ajansı dün verdiği haberde Amerika'nın Irak topraklarından geçerek Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'nin eteklerinde yer alan El Şedad'daki gayrimeşru üssüne bir kez daha yeni askeri teçhizat ve çok sayıda asker konuşlandırdığını bildirdi.
Amerika Dışişleri Bakanlığı bir mektupta Afganistan Cumhurbaşkanı'nı Taliban ile geçici bir hükümeti veya koalisyon hükümetini kabul etmesi için tehdit etti. Şafak News'a göre Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye yazdığı bir mektupta Afganistan'daki durumun kötüye gittiğini ve Kabil hükümetinin sözde barış sürecini hızlandırmak için yeni Amerika planıyla işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Amerika'nın Afganistan özel elçisi Zalmay Halilzad'ın Kabil'deki hükümet ve siyasi oyuncularla birlikte Taliban ile bir geçiş hükümeti veya koalisyon hükümeti kurmak için önerdiği yeni Amerika planına Afgan halkı, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan yetkilileri, siyasi ve dini çevreler karşı çıktı.
Ve son haberimiz Almanya basını ülke savunma bakanlığının Çin ve Rusya'nın artan askeri yeteneklerinin büyük bir tehdit oluşturduğu yönünde uyarıların yer aldığı bir rapor hazırladığını duyurdu. Alman medyasından Waltham Sonntag gazetesine ulaştığı belgeye göre Alman savunma bakanlığı NATO'yu istikrarsızlaştırma ve zayıflatma hedefinin peşinden koşan Rusya ile uluslararası düzeni kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye çalışan Çin'in büyük bir askeri tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımları ve Rusya'yı karşısına alması etrafında. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'ya karşı koymak için yeni adımlar kapsamında Ukrayna'ya askeri yardım paketi sunacağını bildirdi. Pentagon sözcüsü bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika Savunma Bakanlığı, Ukrayna güvenliğine yardım etmek amacıyla 125 milyon dolarlık yeni paket sunacak. Bu paket Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü korumak ve de sınırlarının güvenliğini karşılamak için ayrılmıştır. Daha önce de Amerikan Savunma Bakanı, Ukrayna Savunma Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek yönünde kendisinin yükümlü olduğunu, bunu da Rusya'ya karşı koymak için yaptığını belirtmişti. Amerikan Savunma Bakanı, Austin, Ukrayna'ya silah göndermekten yana olduğunu da vurguladı. Ukrayna'da son dönemde zırhlı araçlar, İHA'lar ve tank savar füzelerden oluşan yüz milyonlarca dolar değerinde askeri yardımın alındığını duyurmuştu. 2014'ten beri başlayan Ukrayna krizi Rusya ile Amerika ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak biliniyor. Washington, Batıcı Ukrayna hükümetine yardım bahanesiyle son 6 yılda Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak bu yaptırımları daha da genişletti. Tabii ki tüm yaptırımların bahanesi Kırım Yarımadası'nın Rusya topraklarına eklenmesi ve Moskova'nın bölücü Doğu Ukrayna'daki grupları desteklemesidir. Bu doğrultuda Barack Obama ve Trump hükümetleri ve şimdi de Biden yönetimi Ukrayna'nın askeri olarak güçlendirmesine vurgu yaparak bu ülkeyi en gelişmiş silahlarla donatmaya çalıştılar. Bu bağlamda Ukrayna'nın NATO'ya katılması da söz konusu olmuştur. Amerika'nın stratejik B-52 bombardıman uçakları başta olmak üzere tüm askeri savaş uçakları şimdiye dek tatbikatlara katılma bahanesiyle Ukrayna semalarında uçuş yapmışlardır. Washington aynı zamanda Ukrayna'nın Odessa limanında deniz istasyonu da kurmuş ve bu üssü operasyonel aşamaya getirmiştir. Tüm bunlara rağmen Rusya Ulusal Güvenlik Doktrininde Amerika'nın özellikle de NATO bağlamında daha önce Sovyetler Birliği üyesi olan ülkelerde hiçbir yeri yoktur ve Moskova'nın kırmızı çizgisi sayılır. Fakat Beyaz Saray bununla da yetinmedi. Bu yüzden Washington Ukrayna ile Rusya arasını oldukça açmak ve aralarına büyük bir mesafe koymak istiyor. Bu bağlamda Moskova, Washington'u defalarca Minsk anlaşmasını itibarsızlaştırmaya çalışmakta itham etmiştir. Ayrıca Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Ekim 2018'de Rusya Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmasının açıklanması ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu girişimin Amerika'nın açık ve doğrudan desteğiyle gerçekleştiğini bildirdi. Biden yönetimi Amerikan devletinin daha önce bulunduğu girişimlere ilaveten Ukrayna'yı siyasi olarak destekleme ve Rusya'yı zayıflatmak için yeni adımlar atmak istiyor. Amerikan Başkanı Joe Biden son dönemde Washington'un hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ve Kırım Yarımadası'na el koymasını kabul etmeyeceğini belirtti. Ve Amerika'nın Ukrayna yanında yer alarak Rusya'ya karşı geleceğini iddia etti. Siyasi analist Thomas Duval ise şöyle diyor. Biden hükümeti Rusya ile düşmanlık ekseni etrafında geniş çaplı bir şekilde Ukrayna ile ilişkilerini geliştirmek ve artırmak istiyor. Washington'ın Ukrayna'ya yardımı ve Kiev'i çok taraflı Normandi ve diğer ikili müzakerelerde Rusya'ya karşı sert tutum izlemesine teşvik etmesi ise Rusya ve Ukrayna ilişkilerini daha da kötü bir duruma getirecektir. Tüm bu sebeplerden ötürü Amerika'nın girişimlerinin genel amacı Moskova ile Kiev arasındaki ilişkilerin ve bağların tamamen kopması ve sonuçta Ukrayna'nın kolay bir şekilde Batı blokuna entegre edilmesi olduğu anlaşılıyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Çin'e karşı en büyük tehdit olması konusunda. Çin ve Amerika arasındaki sözlü gerilimlerin ardından bu kez de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada Amerika'nın bu ülkenin güvenliğine karşı en büyük tehdit olduğunu belirtti. Çin Cumhurbaşkanı bu hususta yaptığı açıklamada Amerika ülkemizin gelişmesi ve güvenliği için en büyük tehdittir dedi. Xi Jinping sözlerine şunları da ekledi. Günümüz dünyasının en büyük kaos kaynağı da Amerika'dır. Çin Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları Beyaz Saray'da daha yeni göreve başlayan Joe Biden hükümetinin Pekin'e karşı sözlü ve eylemdeki açıklamaları ve girişimlerinin sertleştiği sırada gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle Joe Biden hükümetinin gelişiyle Washington'un Pekin'e karşı yaklaşımının değişeceği umuduyla ilgili tahminlere rağmen son dönemde Biden hükümetinin Çin ile ilgili açıklamaları Biden'in de Donald Trump döneminde olduğu gibi Pekin'e karşı sindirici ve baskıcı politikalar izleyeceğinin sinyallerini yaktı. Bu bağlamda Cumartesi günü Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu ülkenin silahlı kuvvetlerine mesajında Çin'i Amerika Savunma Bakanlığı'nın bir numaralı sorunu olarak adlandırıp, Çin'e karşı böyle bir yaklaşımın ülkenin iç ve dış siyasetine uygun olacağını belirtti. Tabii bu gibi hasmane açıklamalar Amerika Savunma Bakanlığı ile sınırlı değildir. Amerika Dışişleri Bakanlığı daha önce ve son bir ayda da yaptığı konuşmada Çin'i Amerika'nın karşılaştığı en büyük sorun olarak adlandırmıştı. Hint alt kıtasında ve Pasifik Okyanusu'ndaki Amerika güçlerinin askeri komutanı Adam Philip Davidson da son dönemde Amerika'nın Çin'e karşı caydırıcılığını arttırmasını istedi. Davidson salı günü sabah saatlerinde bir konferansa yaptığı konuşmada şöyle dedi. Hint alt kıtası ve Pasifik bölgesinde Amerika için en büyük tehdit Çin karşısında sıradan caydırıcılığın bile azalmasıdır. Bu yadsınamaz bir gerçektir. Hali hazırda ise Amerika hükümetinin Beyaz Saray'da hangi partinin olup olmadığı fark etmeksizin neden Çin ile gerilimleri arttırmak peşinde olduğu sorusu önemli bir hale gelmiştir. Acaba Amerika bu siyaseti izlemekte hangi hedefler peşindedir? Burada kesin olan husus Amerika ile Çin arasındaki gerilimlerin ekonomik, ticari, jeopolitik ve stratejik konular gibi geniş bir yelpazeyi kapsamasıdır. Washington'un peş peşe Hong Kong ve Tayvan gibi ülkelerin iç işlerine müdahale etmesi sonucu Güney ve Doğu Çin Denizi'nde toprak ve kara suları alanındaki ihtilaflar da artmıştır. Bu yüzdendir ki Çin Cumhurbaşkanı böyle bir ortamda Amerika'yı dünyamızda kaosun kaynağı olarak gösterip bu ülkeyi Çin'in gelişmesi ve güvenliği için en büyük tehdit olarak tanımlıyor. Her halükarda Çin ve Amerika Biden'in başkanlığı dönemindeki gerilimi Çin'in 11. yılda da sürekli ekonomi büyüme yaşamakla kendini dünyanın en büyük üretim kutbu olarak koruduğu bir dönemde devam ediyor. Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın raporuna göre bu ülkenin ekonomisi neredeyse dünya üretiminin %30'unu sağlamaktadır. Son 5 yılda Çin'in ileri teknolojisiyle katma değerli ürünlerinin ortalama büyüme oranı %10'un üzerine çıktı. Başka bir ifadeyle koronavirüs gibi ciddi soruna rağmen Çin ekonomik büyümesini salgın öncesi oranlara döndürmeyi başardı ve dünyadaki tek büyük ekonomik olarak pozitif büyüme yaşadı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 İsvan 1399, Hicri Kamer'i 24 Recep 1442 ve Miladi 8 Mart 2021 Pazartesi. ...1435 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 24 Recep 7 yılında Yahudilerin güçlü üslerinden biri olan Hayber Kalesi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin değerli damadı Emir-i Müminin Hazreti Ali aleyhisselam tarafından fethedildi. İslam'la düşmanlık yapmaktan el çekmeyen Yahudiler, Medine'nin kuzeyindeki Hayber'de 7 sağlam kale inşa ettiler ve bu kalelerin yenilmezliğine güvenerek Müslümanlara karşı komplocu girişimlere başvurdular. Hicretin 7. yılında İslam peygamberi Hayber'in fethedilmesi müjdesini verdi. İslam ordusu kısa süren muhasaranın ardından nihayet birkaç kaleyi fethedebildi. Ancak İslam ordusu komutanları Hayber'in iki güçlü ve sağlam kalesini fethetmeyi başaramadılar. Nihayet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem komutanlara hitaben buyurdular ki, yarın İslam bayrağını Allah ve Resulünü seven ve Allah ve Resulünün de onu sevdiği birine vereceğim ve Allah bu kaleyi onun eliyle açacak. Bir gün sonra Hazreti Ali aleyhisselam İslam ordusu komutanı olarak seçildi ve imam herkesi hayrete düşüren bir savaş sonucunda Hayber Kalesi'ni fethetti ve Yahudilerin son kalesi de böylece yıkmayı başardı. ...124 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 İsvan 1275'te Müslüman milletlerin sömürge karşıtı mücadelelerinin lideri ve bilinçli din alimi Seyyid Cemalettin Esedabadi katledildi. 36 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 İsvan 1363'te Hekim Hanedanı'nın Irak Bazıcı rejimince şehit düştüğü haberi ilan edildi. Hicri Şems'i 18 İsvan 1363'te Kutsal Necef-i Eşref İlmiye Havzası'ndan 10 din aliminin öldürüldüğü haberi yayınlandı. Ölenlerin çoğu taklit merci Ayetullah Muhsin Hekim'in ailesinden idi. Bu olayın ardından İmam Hümeyni yayınladığı bildiride bu korkunç şehadet olayından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları belirtti. İşledikleri cinayetleriyle Moğolların cinayetlerini aratmayacak ve dirseklerine kadar İran ve Irak halkının dökülen kanlarına bulanmış bir kimseden bundan fazlası beklenemez. İmam sözlerinin devamında uluslararası toplumun bu cinayete yönelik sessizliğini kınarken şunları ekledi. Bu gibi eylemler şeytan huyunu taşıyan ve sapkın canavarların uygulamalarıdır. İnsan haklarını sözde savunanlar hayretler içinde bu canileri dünya çapında teşvik ediyorlar ve onlara silah yardımları bile yaparak propagandasal faaliyetlerde bulunuyorlar. Şu da bir gerçek ki uluslararası kuruluşlar bazen sarf ettikleri sözlerle ve bazen de susarak bu canileri destekliyorlar. On yıl önce bugün Hicri Şamsi 18 İsven 1389'da İranlı ünlü İranolog Doktor İraç Efşar vefat etti. Hicri Şamsi 1304'te İran'ın ortak şehirlerinden Yez kentinde dünyaya gelen Efşar, Tahran Üniversitesi'nde hukuk dalında eğitim yaptı ve doktora risalesinin konusu İran'daki azınlıklar idi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Cumhur'da baraj anlaşmazlığı.
Yeni Asya.
Aşı üreticisi şirketler milyarlarca dolar kazandı.
Karar.
Kırmızı iller belli oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu, 6 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde İYİ Parti'nin siyasetle sınavı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kabul etmeliyim ki son dönemde değerlendirme hatası yaptığım konuların başında İYİ Parti geliyor. Akşener ve arkadaşlarını MHP'den koparak farklı eğilimler barındıran bir merkez parti kurmalarını güçlü ve kalıcı bir hamle olarak görmüyorum. Bu girişimin sosyolojik taban üretme bakımından sıkıntılar yaşayacağı kanısındayım, yanılmışım diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İYİ Parti gerek istikrarlı siyasi söylemi gerekse yerinde ve cesur muhalif çıkışlarıyla kalıcı bir istikamette yol alıyor. Bugün itibariyle siyasi yelpazenin önemli unsurlarından birisini oluşturuyor. Lider Akşener gitgide alfa siyasi karakter özellikleri sergiliyor. Muktedir ve güven veren bir siyasi lider görüntüsünü veriyor. Bu çerçevede Erdoğan'a ve Bahçeli'ye etkili biçimde üstelik merkez sağ zaviyesinden kafa tutuyor. Böylece farklı siyasi partilerin mutsuz ve arayışta olan seçmenleri için siyasi merkezi işaret ederek bir çekim merkezi oluşturuyor. Nitekim anketlerde en büyük ilerlemeyi bu parti gösteriyor. Ortalama rakamlarla ifade edecek olursak son aylarda destek puanını %10'dan 14'e çıkarmış, seçmen potansiyelini %40 arttırmış bulunuyor. İYİ Parti siyasi ilkeleri bakımından benim meşrebimde bir siyasi parti değil. Örneğin HDP'ye yönelik dışlayıcı tavrının en azından şu ana kadar muhalif siyaseti bloke eden, muhalefet eliyle normalleşmeyi yavaşlatan, merkeze yaklaşmak isteyeni dışarı iten, bu özellikleriyle kendi başına siyaset karşıtı bir tutum olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte siyaset çarkı, yeni siyasi girdiler ve siyasi gelişmeler, siyasi aktörleri sık sık sınava iter ve her sınav kimlik inşasında bir tuğla oluşturur. Dokunulmazlıklarla ilgili fezlekeler ve bir rivayet halinde dolaşan HDP'nin kapatılması meselesi, siyasi partiler için böyle sınavlardan birisini oluşturuyor. Bu konularda verilecek karar, demokrasinin olmazsa olmazı temsil mekanizmasının niteliğini ve siyasi alanın varlığını doğrudan ilgilendiriyor. Neden sınav? Çünkü siyasi alanın varlığı ve niteliği testinde özne HDP. Muhalif siyasi partiler bu konularda alacakları tavırla, İsteseler de istemeseler de HDP'ye temas etmek zorundalar. HDP ile ilişkiler konusunda geçiştiren açıklamalarının bu durumda anlamı bulunmuyor. Örneğin İYİ Parti'nin HDP ile aynı yerde olmayız, aynı masaya oturmayız tavrının bir karşılığı kalmıyor. Zira siyaset alanı ve vesayet karşısında siyasetin hükümranlığıyla HDP konusu iç içe geçiyor. Demokratik siyaset ve Kürt temsili arasında kendiliğinden bağlar doğuyor. İYİ Parti'nin bu ortak sınavda yerin önemi büyük. Alacağı tavır sonuçta etkili olsa da olmasa da simgesel olarak rüzgarın akışı yönünü belirleyecektir.
Kazım Güleç Yüz, 6 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde KYK'lılar insan değil mi? Başlıklı yazısına yer veriyor. Lafı edildikten neredeyse 1,5 yıl sonra ancak açıklanabilen ve uygulanması 2 yıllık bir vadeye yayılan insan hakları eylem planı büyük bir reform yapılmış edasıyla sunulup parlatılmaya çalışıldı ama özellikle 15-20 Temmuz sürecinde yapılan ve hala yapılmaya devam edilen, alabildiğine yaygın ve yoğun hak ihlalleri ortadayken ve dahası açıklanan planda bunların telafisine dair tek bir satır dahi yokken bunların bir anlamı yok diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hukuksuz OHAL kanun hükmündeki kararnameleriyle sebebiyet verilen ağır hukuk enkazını hala görmezlikten gelip böyle bir sorun yokmuş gibi davranmaya devam eden bir anlayış ve yaklaşımla insan haklarından söz edilmesinin hiçbir şekilde inandırıcılığı olamaz. Onun için de zaten hiç kimse inanmıyor ve itibar etmiyor. Masumiyet karnesini koruyucu tedbirlerin ve lekelenme hakkının kapsamını genişletiyoruz diyen ama 15-20 Temmuz sürecinde çıkarılan hukuksuz kanun hükmündeki kararnamelerle masumiyet karnesi ve lekelenme hakkı çiğnenmiş onca insanın mağduriyetini görmezden gelmeye devam eden bir planın vicdanlarda makes bulup kabul görmesi mümkün mü? O kanun hükmündeki kararnameler ki nice insanın sorgusuz sualsiz neyle suçlandığını dahi bilmeden ve öğrenemeden, savunma yapmasına da fırsat ve imkan verilmeden, kazanılmış bütün hakları gasp edilerek ihracına ve bütün çoluk çocukları, aile efradları ile birlikte hayatların mahvu perişan edilmesine sebebiyet olmuş. Darbeyle de, terörle de uzaktan yakından hiçbir alakaları olmadığı halde, darbecilik ve teröristlikle suçlanarak tutuklanan, kriteri meçhul kategorilere göre belirlenmiş fix cezalardan biriyle mahkum edilen ve bir kısmı yasal infaz süreleri dolduğu halde hala tahliye edilmeyen insanlara ve ailelerine reva görülenler ayrı bir bahis. Ve bu yapılanların, bu insanların ailelerindeki küçük çocuklara ve gençlere yaşattığı bütün hayatlarını etkileyecek ağır travmalar. Cezaevlerinin gayri insani şartlarında büyümeye mahkum edilen masum bebekler, içeri tıkadıkları yetmiyormuş gibi türlü hakaret ve aşağılamalara hedef yapılan anneler, onca insani ve vicdani çağrıya rağmen içeride tutulmaya devam edilen ağır hasta ve yaşlılar. Bütün bunları yok sayan bir insan hakları eylem planından ve bunu büyük reform gibi sunan bir anlayıştan kime ne hayır gelir?
Ahmet Gürsoy, 6 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidar oyunları nereye gidiyor başlıklı yazısına yer veriyor. Hiç kimse biz oyun üstüne oyun kuruyoruz demiyor. Tek amacımız iktidarda kalmak ve mümkün olan neyse onu yapmak için öncelikle Millet İttifakı'nı bozacağız da demiyor. Ancak siyasal eylem planı devam ediyor. Bir başka ifadeyle toplum mühendisliği bir çeşit siyasal oyun kurma veya siyasal mühendislik çalışmaları yapılıyor diyebilirsiniz. Aslına bakarsanız bir yönüyle zevkli bir iş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kim bilir belki de bu oyun kurucular her hamlesine yapılan karşı hamleyi gördükçe bundan büyük keyif alıyorlar. Bilemem. Lakin HDP kartını İYİ Parti bozdu. HDP Cumhur İttifakı'nda oyun kurucuların, siyasal mühendislerin önemli bir hamlesiydi. Köşeye sıkıştırmama hamlesini yaptıklarında Millet İttifakı'nın İYİ Parti kanadının epey zorlanacağını ve ittifak içinde çatırdamaların olacağını sanıyorlardı, olmadı. Öyle ya, herkesin aklı var, mantığı var. Akıl sahipleri sorguluyor. Dikkat etseydiniz sağdan soldan birer ikişer tuğla koparmanın dışında Millet İttifakı şimdilik sağlam. Her iki ittifak arasında yaşanan siyasetin tam ortasında duran ise HDP. HDP Millet İttifakı'nın doğrudan parçası değil, sadece iktidara mesafe koyup desteklemediği için muhalif tarafa durmakta. Zaten duracağı üçüncü bir alanda yok. Dolayısıyla HDP'nin kendisinden çok seçmen kitlesi her iki ittifakında ilgisini çekiyor. Özellikle bariz şekilde seçmen kayıpları yaşadığı gözlenen iktidar kanadı, HDP'ye mesafeli duran Türkiye kamuoyunu etkilemeye ve aynı zamanda HDP seçmenini yönlendirmeye çalışıyor. Eğer söylediği kadar AKP, MHP, BBP ve VP'de büyük vatan aşkı var idiyse HDP'nin suç dosyalarını 5-6 yıldır ne diye bekletiyor? Cumhur İttifakı vatanseverlikte bir gecikme mi yaşıyor? Milli duruşta bir durgunluk mu başladı? Beka meselesi bekleme mi takıldı? Demek ki neymiş? Mesele siyasal kurmacaymış.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parstoday Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstoday kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Seyyid Cemaleddin Esadabadi, Yeni Düşünceli Reformcu Alim.
Muhterem dinleyiciler, İslam dünyasının ünlü Müslüman düşünürlerinden Seyyid Cemaleddin Esadabadi'yi anma günü dolayısıyla hazırladığımız programımızda sizlerle birlikteyiz.
...9 Mart günü Seyyid Cemaleddin Esadabadi'yi anma günüdür. Seyyid Cemal 1838 yılında İran'ın Hemedan yöresinde Esadabad kentinde dindar bir ailede dünyaya geldi. Seyyid Cemal eğitimine 5 yaşında babası Seyyid Saftar nezdinde başladı. Böylece küçük yaşta Kur'an-ı Kerim, Fars dili ve edebiyatı ve Arap dili ve edebiyatı ile tanıştı. Seyyid Cemal daha sonra eğitimine devam etmek üzere ilkin Kazvin, ardından Tahran kentine gitti. Seyyid Cemal 1850 yılında ise Necef kentinin yolunu tuttu ve Necef Dini İlimler Merkezi'nde o dönemin iki büyük ve seçkin alimi Şeyh Murtaza Ensari ve Molla Hüseyin Kuli Hemedani'den feyiz aldı.
Şeyh Murtaza Ensari son iki asırda Şii aleminin en büyük alimi ve fıkıh hocasıdır. Molla Hüseyin Kuli Hemedani de seçkin bir arifti. Hemedani'nin irfanı tamamen ilmi ve ehli beyt, marifi, din, akıl ve bilime uygun bir irfandı. Bir başka ifade ile Hemedani'nin irfanında sufiliye, dervişli, ruhbanlığa ve benzeri durumlara yer yoktur.
Seyyid Cemal 1835 yılında hocası Şeyh Murtaza Ensari'nin talimatı üzerine Hindistan'a gitti. Seyyid Cemal Hindistan'da Müslümanların sorunları ile yakından tanıştı. Seyyid Cemal Hindistan'da ikamet ettiği günlerde bu ülkenin tamamen İngiliz devletinin kontrolü altında bulunduğunu, İngiliz devleti Hindistan'ın tüm değerli kaynaklarını ve ürünlerini rahat bir şekilde talan ettiğini öğrendi.
İşte bu noktadan itibaren Seyyid Cemaleddin Esadabadi siyasi ve reformcu faaliyetlerini başlattı. Seyyid Cemal Müslümanların neden zayıf konuma düştüklerini irdelemeye çalıştı. O sıralarda Afganistan'da İngiliz sömürücülerinin desteğiyle İran hükümetine karşı isyan başlamış ve Afganistan yarı bağımsız bir hükümete kavuşmuştu. Bu yüzden Seyyid Cemal Afganistan'a gitmeyi ve Afgan halkını İngilizlerin böyle yönet politikası hakkında uyandırmaya karar verdi.
Seyyid Cemaleddin Esadabadi, o günlerde İngilizlerin bölgede Şii-Sünni ihtilafı yaratma yönündeki Şom planı etkisiz hale getirmek için çoğunlukla esas kimliğini ve hangi ülkeden geldiğini gizli tutuyordu. Örneğin Seyyid Cemal bazen belgeleri Cemaleddin Kabuli adıyla imzalıyordu. Seyyid Cemal bu doğrultuda 36 takma at kullanıyordu. Hüsnü Şahin'in kaleme aldığı Seyyid Cemaleddin adlı lakapta söz konusu takma adlar yer yer zikredilmiştir. Şeyh Cemaleddin, Cemaleddin Afgani, Seyyid Cemaleddin Hüseyin'i gibi adlar bu takma adlardan bazılarıdır.
İslam dünyasının büyük düşünürü ve musli insanı Seyyid Cemaleddin Esadabadi 1868 yılında deniz üzerinden Mısır'a geldi ve El-Eser Medresesi'nde Mısırlı büyük alimlerle görüştü. Seyyid Cemal El-Eser Medresesi'nde ders vermeye başladı ve konuşmalarıyla Mısırlı gençlerin sempatisini kazandı. O dönemde Mısırlı birçok yazar ve düşünür Seyyid Cemal'den feyizler aldılar ve Mısırlı büyük müftü Şeyh Muhammed Abdu onu üstad olarak kabul etti.
Seyyid Cemalettin Esedabadi, insanları bilinçlendirmek için sadece El Eshar ve diğer ilmi merkezlerle yetinmedi. Bunun yanı sıra kahvehanelerde dahil umumi mekanlara giderek düşüncelerini insanlara anlatıyordu. Seyyid Cemal Mısır'da kaldığı birkaç yılda halkın düşüncelerinde kültürel, sosyal ve siyasi açılardan büyük değişim yaratmayı başardı. Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin Mısır'da icraatından biri de El Vatani Partisi'ni kurmak oldu. İngilizlerin Mısır'daki müsteşarları Lord Cromer'in raporuna göre bu partinin icraatı Mısır'da İngilizlerin nüfusunu %45 ve ticaretini de %35 kadar azalttı.
Kahire'de faaliyet yürüten Hristiyan bir misyoner Seyyid Cemal'ın El Vatani Partisi çerçevesinde düşünceleri hızlı bir şekilde ve geniş çapta yayılmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti raporunda şu ifadelere yer verdi. Hayal aleminde 700 milyon İncil, evladı, ilim ve iktidar ve gayret doğruğunda gerçekte İranlı bir dervişin ruhundan başka bir şey olmayan 40 kişi karşısında da yenik düşmesinden daha tuhaf bir hadise yaşanmamıştır. Bu durum aynı şekilde devam etti ve Seyyid Cemalettin Esedabadi yüksek tirajlı gazetelerde çiftli makalelerde kaleme alarak bir yandan halkı bilinçlendirmeyi ve öbür yandan da düşman komplolarını gün yüzüne çıkarmayı da sürdürdü. Ta ki sonunda onun Mısır topraklarından ihraç ettiler.
Ancak Seyyid Cemalettin Esedabadi mücadeleyi bırakmadı ve yeniden Hindistan'a döndü. Seyyid Cemal Hindistan'ın Haydarabad kentinde Urve adında gizli bir cemiyet kurdu. Böylece özgürlükçü insanları yetiştirmeye başladı. Seyyid Cemal Hindistan'da ikamet ettiği dönemde Sersit Ahmet Han'ı yanlış ve materyalist düşünceleri yaygınlaştırdığını fark etti. Ahmet Han'ın eserlerinde gelenekçi Vahabi taraftarlığı açıkça belliydi. Ahmet Han Müslümanlarla İngilizleri yakınlaştırmak için uğraşıyordu ve esas da Hristiyanlıkla hiçbir farkı olmayan İslam'dan iltikati bir mezhep kurmuştu.
Seyyid Cemalettin Esedabadi Ahmet Han'ın düşüncelerinin reddi üzerine Niçeriye adlı kitabı yazdı. Bu kitap Farsça yazıldı ve ardından da Orduca'ya çevrildi. Bu kitap daha sonraları Muhammed Abdu tarafından ve Arif Ebu Turab'ın yardımı ile Fransızca'ya çevrildi. Seyyid Cemalettin Esedabadi bu eserinde materyalizmin insanı ve beşeri toplumları çökertmekte ifa ettiği rolünü anlatırken bu sapkın anlayışı reddetti ve dinin beşeri faziletleri geliştirme konusunda da rolünü açıkladı. Seyyid Cemal ayrıca Ahmet Han'ın siyasi düşüncelerine de muhalefet etti. Zira Ahmet Han İngiliz devletinden yana tavır koyuyor ve iktisadi kalkınma için de Batı kültürünü kabul etmek zorunda olduklarını savunuyordu.
Seyyid Cemalettin Esedabadi 1882 yılında Hindistan'dan ayrılarak Avrupa'nın yolunu tuttu. O günlerde artık dünyanın birçok siyaset adamı ve özgürlükçü insanı onu tanıyordu. Avrupa'da siyaset ve bilim çevreleri Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin doğuda cahillikle mücadele ettiğini anlatan makaleler yazmıştı. O dönemde Seyyid Cemalettin Esedabadi, Şeyh Muhammed Abdu'nun işbirliğiyle ünlü Urvetul Vuska dergisini çıkardı. Bu dergi İngiliz sömürüsü nasıl Müslüman milleti çökerttiği yönündeki Şam planlarına ışık tutturuyordu. Dergi onlarca Asya ve Afrika ülkesinde dağıtılıyor ve onları derinden etkiliyordu. Bu yüzden dergiye 18 sayı çıkardıktan sonra el koydu.
Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin Avrupa seyahati sırasında İngiliz devlet adamları Sir Drummond Wolfe ve Lord Salisbury Seyyid Cemal'le Sudan meselesini çözmek üzere müzakere etmeye başladılar ve onu Sudan krallığına da önerdiler. Seyyid Cemal bu öneriye büyük öfke duyarak tepki gösterdi ve İngiliz devlet adamlarına şöyle dedi. Bu öneri hayret verici ve sizin siyaset alanında cahil olduğunuzu gösteriyor. Sayın Lord izin verirseniz sizden bir soru sormak istiyorum. Acaba siz Sudan'ın maliki mi oldunuz ki beni bu ülkenin kralı yapmak istersiniz? Mısır, Mısırlılarındır ve Sudan da onun ayrılmaz parçasıdır.
Seyyid Cemalettin Esedabadi 1886'da Tahran'a geldi. Ama maalesef bazı devlet adamlarının gammazlığı yüzünden İran kralının gazabına uğradı. Kral dolaylı bir şekilde onu İran'dan kovdu. Öte yandan Seyyid Cemal, Rus gazeteci, yazar ve politikacı Kaklov tarafından Moskova'ya davet edildi. Ve bu yüzden aynı yılda Rusya'yı ziyaret ederek bu ülkenin siyasi, askeri ve dini önderleriyle görüştü. Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin Rusya'nın büyükleri arasında yaptığı aydınlatıcı propagandaları yüzünden Rusya lideri ona bu ülkede yaşayan Müslümanların Şeyhul İslam'ı olmasını önerdi. Fakat Seyyid Cemal ona ben kendimi dünyada yaşayan tüm Müslümanların savunucusu olarak biliyorum şeklinde karşılık verdi.
Öte yandan İran Kralı Nasreddin Fransa'da düzenlenen Cumhuriyet kutlamaları için Avrupa'ya Rusya üzerinden gitmek zorundaydı. Nasreddin Rusya'da Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin kavuştuğu makamı ve konumu fark etti. Nasreddin Avrupa'da da nereye ayak bastıysa Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin şanı ve şöhretiyle karşılaştı ve bu yüzden de daha önce ona karşı yaptığından pişman oldu. Bu yüzden Nasreddin Almanya'nın Münih kentinde Seyyid Cemal ile görüşmesinde geçmişi telafi etmeye çalıştı ve onu İran'a gelmeye ve ülkenin siyasi ve iktisadi durumunu düzeltmeye davet etti. Seyyid Cemal kralın talebini kabul ederek İran'a geri döndü. Fakat Tahran'da kaldığı günlerin üzerinden 6 ay geçmeden İngilizlerin kurduğu kumpas sonucu kral yeniden ona kötümser bakmaya başladı ve tekrar İran'dan ihraç etti.
Seyyid Cemalettin Esedabadi İran'dan ayrılarak Irak'a gitti. Daha sonra Osmanlı İmparatoru Abdülhamid'in daveti üzerine İstanbul'a gitti ve orada İslam Birliği Derneği'ni kurdu. Bu dernek çeşitli milliyetlerden insanlardan oluşuyordu. Bazı kanaat önderleri şimdiki İslam İşbirliği Teşkilatı da Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin çalışmalarının ürünü olduğunu düşünüyor. Bu teşkilat İslam ülkeleri liderleri arasında birlik kurmayı ve Müslüman milletlerin çıkarlarını korumayı amaçlıyor.
Aslında Seyyid Cemalettin Esedabadi bu derneği kurmakla İslam ülkelerini sömürü pençesinden kurtarmak ve Müslümanların sorunlarına çözüm getirmek ve gelişmelerine de katkı sağlamak istemişti. Yine Seyyid Cemal ile Osmanlı İmparatoru arasında varılan anlaşmaya göre Mezopotamya topraklarında Şia imamların mezarlarının bulunduğu bölge İran devleti ve halkının katkıları ile yönetilmesi kararlaştırılmıştı. Bu derneğin kurulması için her İslam ülkesinden devleti temsilen bir kişi ve milletin seçtiği bir alim İstanbul'da bir araya gelmişti. Bu plan günümüzde de Müslüman devlet adamları tarafından hac farizası ve Kabe'nin yönetilmesi için gündeme getiriliyor.
Seyyid Cemalettin Esedabadi, Osmanlı'da bulunduğu sıralarda İran Kralı Nasreddin Esedabadi'nin taleplerinden Mirza Rıza Kirmani tarafından öldürüldüğü haberi Abdülhamid Sarayı'na ulaştı. Bu haber Abdülhamid'i panikletti, bu yüzden Seyyid Cemal'in öldürülmesini emretti. Sonunda bu büyük muslih, Müslümanları ve İslami toplumları sömürü ve istibdada karşı mücadele konusunda uyandırmak üzere yıllarca verdiği mücadelenin sonunda Mart 1897'de hayata gözlerini yumdu.
Muhterem dinleyiciler, Seyyid Cemalettin Esedabadi, Yeni Düşünceli Reformcu Alim isimli programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Yemen ordusunun Suud rejimine karşı 5. caydırma harekatı.
Aynel Esed üstüne roketli saldırı.
Ve Papa Francis'in Irak ziyareti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Yemen önemli gelişmelere sahne oldu. Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, geçen pazar günü Suud rejimine karşı 5. caydırma harekatı düzenlendiğini duyurdu. 5. caydırma harekatı 4. caydırma harekatından tam 8 ay sonra yapıldı. Coğrafi açıdan bu harekatta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve güneyde yer alan Abha ve Hamis Maşit kentleri hedef alındı. Hedeflerin önemi bakımından ise Riyad havaalanı ve askeri noktalar gibi stratejik hedefler vuruldu. Harekatta kullanılan teçhizata gelince sözcü General Sari, Yemen Silahlı Kuvvetleri harekatta bir adet Zülfikar balistik füzesi ve 9 Semat 3 ve 6 Kasıf K2 İHA'ları olmak üzere toplam 15 İHA kullandığını ifade etti.
Yemen ordusunun düzenlediği 5. caydırma harekatının mesajı, Suud rejimi ve başını çektiği ittifakın hiçbir saldırısının karşılıksız bırakılmayacağı yönündeydi. Buna göre Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Saldırgan düşmanların aralıksız ve artan bir şekilde süren saldırıları ve aziz milletimize dayatılan kuşatmaya tepki olarak Yemen ordusunun İHA ve füze birlikleri, Müvazene adı altında 5. Büyük Caydırma Harekatı'nı Suudi Arabistan topraklarının derinliklerinde düzenlediler.
Yemenli siyaset meseleleri uzmanı Hasan Bahiti de yaptığı açıklamada Suud rejimi Yemen Savaşı'nda yenilgi ve hüsran merhalesine geldiğini, öyle ki ne taktiksel ne de stratejik açıdan hiçbir savaşa girme gücü olmadığı anlaşıldığını kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Yemen ordusu ve halk güçleri geçen çarşamba günü de Aramco firmasının Cidde kentindeki tesislerini hedef aldı. Operasyon hakkında açıklama yapan Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, operasyonda kullanılan balistik füze hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini belirterek, bu operasyonda mazlum Yemen milletine dayatılan kuşatmaya ve Yemen'e yapılan saldırıya meşru tepki ve cevap çerçevesinde yapıldığını ifade etti. Yemen ordusu ve halk güçleri geçen perşembe günü de Melik Halid hava üssünü ve uluslararası Abha havaalanını vurduklarını duyurdu.
Yemen'de bu gelişmelere paralel olarak Amerika Hazine Bakanlığı geçen salı günü bir açıklama yaparak Ensarullah Hareketi'nin iki komutanını Amerika'nın yaptırım listesine eklediklerini açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı bildiride Ensarullah Hareketi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanı Mansur Sadi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Ali Ahsen Hamzi yaptırım kararı aldıklarını kaydetti.
Amerika'nın yaptırım kararına tepki gösteren Ensarullah Hareketi geçen hafta bir bildiri yayımlayarak Amerika'nın yaptırımları yeni bir konu olmadığını ancak bu ülkenin barış iddiaları ile bağdaşmadığını ve gerçekte Yemen'de barışa karşı bir adım ve Yemen'e dayatılan savaşa ve kuşatmaya destek anlamını ifade ettiğini belirtti. Ensarullah Hareketi açıklamada ayrıca Washington'un bu gibi tutumları Yemen milletine saldıran Suud rejimi ve müttefiklerini koruma altına alma anlamına geldiğini vurguladı.
Konuyla ilgili Giresun Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yemen'deki patlama, Suudi ve ortaklarının Yemen'in diğer yerlerindeki bombardımanları, Siyonist İsrail rejiminin Şam'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında birkaç yeri füzeyle bombalaması, orada 3-3 kişinin ölmesi ve aynı zamanda özellikle İdlib civarında tekrar IŞİD terör örgütünün hareketlenmesi ve yeni eylemler gerçekleştirmesine bakacak olursak, ben bunların asla tesadüfü, zaten asla ve hiçbir şey tesadüf değildir bu dünyada. Bunların bir merkezden koordine edildiğini, bir merkezden idare edildiğini ve bu merkezi biliyoruz ki bir veya Riyad, bir veya Tel Aviv ve bir arada tabii ki batıdaki işte İngiltere, Amerika'dır. Bunu düşünecek olursak bunların hepsi nihayetinde geçen yıl ve ondan önceki başlayan olayların arkasından Suudi koalisyonunun Suriye'de yenilgisi, Irak'ta istediği hedefine varmaması, Yemen'de bu kadar, Yemen'de tabii ki ortaklarla beraber bu denli büyük masraflara ve eylemlere girmesine rağmen deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe almamasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı böyle provokasyonlar devam edecektir. Ama ben eminim Yemen halkı bütün direnişiyle, bütün cüzüyle bu Suudi Arabistan'ın ve ortaklarına papuç bırakmayacaktır. Ve önümüzdeki inşallah 2020'de de 2021'de de yine direnişlerine devam edeceklerdir. Filistinliler direnişlerine devam edeceklerdir. Suriye hükümeti toprak bütünlüğünü tamamlayacaktır. Zira açıkçası şöyle bir şey var. Kötülük her zaman kötülüğünü yapmak ister. Ve ne Suudi Arabistan değişir, ne Siyonist İsrail değişir, ne de emperyalist Amerika değişir. Böyle düşünüyorum ben.
Sayın Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin biri Amerika'nın Irak'taki Ayn al-Esed üssüne füzeli saldırı düzenlemesiydi. Geçen hafta çarşamba günü Ayn al-Esed üssüne düzenlenen füzeli saldırıda Amerikalı bir subay ve iki asker helak oldu. Amerika'nın sözde IŞİD ile mücadele için kurduğu ittifak güçlerinin sözcüsü Vin Marono Twitter hesabında olayla ilgili yaptığı açıklamada Ayn al-Esed üssüne 10 adet katuşa roketiyle saldırı düzenlendiğini belirtti.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ise geçen çarşamba günü Amerika'nın Ayn al-Esed üssüne düzenlenen roketli saldırıyı eleştirdiği açıklamasında Irak milletine karşı ahlaki ve milli sorumluluk silah mantığına müsaade edememesinin icap ettiğini, Irak devleti kendini bölgesel ve uluslararası sürtüşmelerin dışında tutması ve Irak'ın önceliklerine uygun hareket etmesi gerektiğini ileri sürdü.
Beyaz Saray sözcüsü Jim Psaki ise Ayn al-Esed üssüne düzenlenen roketli saldırıya gösterdiği tepkide Washington yönetimi şimdilik saldırının etkilerini araştırdığını belirtti. Sözcü Psaki, Amerika bundan önce benzer saldırılara hesaplı, orantılı ve yasalara uygun şekilde cevap verdiğini ileri sürerek bu saldırıya cevap verme hakkını da saklı tuttuklarını kaydetti. Sözcü ayrıca bu saldırıya daha fazla karşılık vermeyi zaruri buldukları takdirde bunu yapacaklarını, bu cevabın zamanını ve biçimini de kendileri belirleyeceklerini, ancak Washington yönetimi gerginliği tırmandıracak aceleci kararlar almayacağını ileri sürdü.
Son aylarda Irak'ta Amerikalı terörist askerlerin üslerine yönelik saldırılarda artış gözleniyor. Görünen o ki Iraklı direniş grupları, Bağdat yönetiminin Irak Milli Meclisi'nin 5 Ocak 2020'de Amerikalı askerlerin Irak'tan ihraç edilmeleri ile ilgili çıkardığı yasayı uygulamaktan umudunu kesmiş bulunuyor. Bu arada Iraklı direniş grupları, Amerika terör devletinin Irak'ta direnişe yönelik saldırılarını karşılıksız bırakmak istemediği anlaşılıyor. Amerika savaş uçakları 26 Şubat Cuma günü direniş güçlerinin Suriye sınırında Bulkemal bölgesindeki mevzilerine saldırdı. Saldırıda bir kişi şehit düştü, 4 kişi de yaralandı.
Geçen Cuma günü ise Katolik dünyasının manevi lideri Papa Francis 3 günlük bir ziyaret çerçevesinde Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi ve Papa'yı Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı havaalanında karşıladı. Papa Francis COVID-19 salgınına rağmen ilk kez yurt dışına bir ziyaret gerçekleştiriyor. Öte yandan Papa'nın Irak ziyaretinin bazı yankıları da oldu. Irak İslami Yüksek Meclisi Başkanı Şeyh Humam Hamudi Papa'nın Ayetullah Sistani ile görüşmesi, İslam'ın muazzam konumuna ve Irak'ın kardeşlik, adalet ve barışın inşa edilmesinde rolüne yapılan vurgu olacağını belirtti. Şeyh Hamudi Papa'nın Irak ziyaretini tüm milletlere barış ve hoşgörü çerçevesinde bir arada yaşamaları yönünde tarihi bir mesaj olduğunu sözlerine ekledi.
Irak'ın Asuri Keldani Kilisesi lideri Patrick Lewis Rafael Sacco da Papa'nın ziyareti hakkında yaptığı açıklamada sadece Iraklı Hristiyanlar değil Irak halkının tümü Papa'yı ziyaret etmek istediğini belirtti. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Kültürel Ataşesi Gholam Rıza Ebazeri de Twitter hesabında Papa Francis'ın Irak ziyareti hakkında yaptığı değerlendirmede ziyareti Irak'ın köklü medeniyeti ve Irak'ın dini ilimler merkezi ve mercilik makamının bölgede ve dünyada önemini ortaya koyan bir ziyaret olduğunu belirtti.
Papa Francis'in ziyaret için Irak'ı seçmesinin sebebi bu ülkenin Hristiyan nüfusudur. El Cezire kanalı 4 Mart'ta yayımladığı bir raporunda Irak'ta Amerika'nın 2003 yılında saldırısından önce yaklaşık 1,5 milyon Hristiyan Irak'ta yaşadığını, bu nüfustan günümüzde ancak 300 bin kadar Irak'ta kaldığını, 2003 saldırısında 58 kilise hasara uğradığını veya tamamen yıkıldığını, IŞİD saldırısından sonra da Musul'da çok sayıda Hristiyan katledildiğini ve birçok Hristiyan Kuzey Irak'ta Erbil kentine kaçtığını belirtti. Nitekim şimdi Erbil kenti Iraklı Hristiyanların önemli merkezlerinden biri sayılıyor.
El Cezire raporun bir başka bölümünde de Musul'da 2003 yılından önce Hristiyan nüfusun 500 bin olarak tahmin edildiğini, şimdi ise sadece 150 Hristiyanın bu kente geri döndüğünü ve diğerleri kente geri dönmekten vazgeçtiğini kaydetti. Buna göre Papa Francis Bağdat'ta yaptığı konuşmada Irak halkından dini azınlıklara değer vermelerini ve Hristiyan kardeşlerine değerli bir sermaye gibi davranmalarını istedi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerika yaptırımlarının eksiksiz ve etkili bir şekilde kaldırılması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı da Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesinin yolunun tüm yaptırımları sona erdirmek olduğunu belirtirken, Amerika Dışişleri Bakanı karar vermek için topun İran sahasında olduğunu söyledi. İran İslam İnkılabı rehberinin yardımcısı tüm General Safevi, İran'ın havacılık alanında savunma gücünün zirvesinde olduğunu belirtti. Terörist münafıklar grubunun acımasız işkence mağdurlarının talebi üzerine mahkemenin ilk duruşması yapıldı. Birleşmiş Milletler İran'ın AIDS'le mücadeledeki rolünü övgüde bulundu. İran'da 600 milyon dolarlık el sanayi ürünleri ihracatı yapıldı. Suudi Arabistan'a 14 drone ve 8 balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti İran'ın Yemen krizi karşısındaki ilkeli duruşunu takdir etti. Tel Aviv Türk okullarında Siyonizm karşıtı eğitim konusunda endişeli olduğunu belirtti. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 65 kişi hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.